bazı kurbanlar ve adaklar. Bir Mesih imanlısı Rabbine kurban verebilir. Evet, az önce Rabbin sofrasını yaptık. Ve orada tabii ki İsa Mesih'in kurbanını kutladık. Rab bize bir kurban olarak hediye verdi. Ama bugün bunu sormak istiyoruz. Ama olabilir mi acaba? Var mı bizim de vereceğimiz bir kurban Rabbi? Birçok imansızlar mana buluyor bize. Siz kurban kesmiyorsunuz, bir şey dağıtırmıyorsunuz. Çünkü çok sıkısınız, çok pintisiniz. Öyle bir suçlama yapıyorlar. Belki bir gerçek payı var, bilmiyorum. Belki gerçekten biz çok vermek istemiyoruz. Daha çok almak istiyoruz. İsa Mesih'in haberi, İsa Mesih'in müjdesi sanki bizde öyle bir duygu yaratıyor. Al, al, al, al. Ama vermekten biraz uzaklaşıyoruz. Bugün bunu araştırmak istiyoruz. Kurbanlar ve adaklar Allah'a makbul mu? Mahallede biliyorsunuz sağda ve solda geçmiyor bir gün. Hani nerede kurban görmeyesin, adak görmeyesin. Benim karım dün gitmiş Bindirese'de ve o da işte kurban kesmişler. 3 tane bir doğum günü için, kızım 10 yaşını doldurmuş, bir doğum gününe 3 tane kurban kesmiş. Biz ne düşüneceğiz bunlara karşı? Adaklar ne zaman yapılır? Mesela tabii biliyorsunuz bir ev yapılırken, büyük bir işe girerken, eskiden çocuklar askerlikten dönünce ya da kimisi kesiyor yani Allah rızası için. Ne demek bu Allah rızası için? Çoğu vakit gösteriyor sadece çok param var diye. Başka bir anlamı yok. Ya da bir ağır bir hastalıktan geçtikten sonra, şifalandıktan sonra, değil mi? Adaklar kesiliyor. Ya da en korkunç, rüyada herhangi bir varlık geliyor kişinin rüyasına, buyuruyor hani kurban kesilsin, adak yapılsın. İnsan da ertesi sabah hemen kalkıp bunu yapıyor. Kimisi gene bir pazarlık gibi, ben istiyorum Allah senin bu iyilik yapasın bana ve onun için peşin ben sana bir adak vereceğim. Evet, insanın içindeki bu duygu nedir? Niçin böyle yapıyor? Niçin yapıyor bu insan böyle? Bazıları gerçekten Allah'a teşekkür etmek için bunu yapıyor. Şükretmek için. Bazıları tabii ki sadece gösteriş için, komşulara kendini göstermek için. Başkaları peşin bir noska yatıyor sanki, yatırıyor. Allah'tan bereket bekliyor. Ve tabii ki en fenası insan korkudan kesiyor. Değil mi? Cin korkusundan. Zaten religya dediğimiz, din dediğimiz birçok şey yani cin korkusundan yapılıyor. Evet, bugün en birinci sormak istediğim şu. Rab kurbanlar istiyor mu? Bunu hiç düşündün mü? Rab kurbanlar istiyor mu insanlardan? Tabii ki cevabı buluyoruz kutsal kitaptan. Ve daha kutsal kitabı açarken 3. bölümde, teknenin yani yaratılış kitabının 3. bölümde bir kurban olayı var. Ama o kadar açık yazmıyorum. Adem ve Hava ayıbını örtmek için kendilerini giysi yaptılar. Yapraklardan. İncir yapraklarından. Onun için bazılar diyor ki onlar yedikleri yasak meyve incirmiş. Bilmiyorum ama önemli olan şu ki insan kendisi anlıyor. Benim yani suçum var. Ve bu suçunu örtmek için kendi ellerine gelirse yapıyor. Kendi yani bulmuş. Tabii o zaman daha belki pamuk ya da başka yün daha yoktu. Evet, elinde ne varsa yaprak. Tamam, örtmüşler beni, örmüşler ve onlar bir giysiler yapmış kendilerine. Böylelikle dediler, ben şimdi günahını örttüm. Öyle bir düşünce var. Ama Allah buna razı değildi. Ve orada çok kısa bir biçimde ayette yazıyor ki, Allah onları çıkardı ve onlara deriden giysiler vermiş. Tabii ki anlıyoruz bir deri, derinin olması için bir hayvan ölmesi lazım. Yani deri bir hayvandan deri çıkmaz. Ve o yüzden anlıyoruz, orada bir kurban olayı var. Allah kendisi onlara bir kurban verdi. Ve birinci kurban kesen Allah'ın kendisidir. Çok değişik bir şey. İnsan sanıyor, ben kurban kesiyorum. Ama Rab diyor ki, hayır, ben sana kurban vereceğim. Sen bana veremezsin. En büyük prensip, en büyük ders burada budur. Biz kendi günahımızı örtemeyiz, bunu Rab yapıyor. Ve asıl kurbanı veren Rab'dır. Daha kutsal kitabın başında, bu kocaman prensibi koyuyor. Hayır, ben sana bir kurban vermem. Adem ve Hava da ilk yaptıkları günahın arkasında bunu anladılar. Ve bu sanki bir kırmızı çizgi gibi bütün kutsal kitabın içinden geçiyor. Ve gene Rab vereceği de asıl bir kurban, bu sefer bir deri için değil, hani onların bedenlerini örtmek için ama günaha asıl çare bulmak için. İkinci olay, büyük bir mesele var. Gene Yaratılış kitabının bir bölüm sonra, dördüncü bölümde, ayet 4'te, Kain ve Habib, iki kardeş. Birinci katillik orada görüyoruz. Bu katillik nereden çıktı? Acaba insanın, yani Kain'in gözünde para mı var idi? Niçin bu katillik ortaya çıktı? Bir kurban yüzünden. Bir kurban yüzünden, değil mi? Biliyorsunuz ikisi, Kain bir de Habib, Rabbe, gerçek Tanrı'ya kurban istediler getirmeye. Birisi Kain bir çiftçiydi. Oraktan biçmiş ekinleri ve bunları Rabbe getiriyor ve yakıyor. Öbür tarafta Habib bir çobanıydı. Onun elinde ne geliyor? Hayvanlar. Alıyor bir kuzu ve onu kesiyor. İkisi kurban sonarken tamamı birisini kabul ediyor, öbürünü kabul etmiyor. Ve bazıları burada diyor ki hani Habib doğru yaptı çünkü o kan döktü. Kain gene kan dökmedi ve Rab o yüzden kızdı. Rab o yüzden onu kabul etmedi. Ben bunu sanmıyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü kutsal kitapta Musa'nın kanununda vardı fırsat bir insan yani ekmek olarak kurban getirsin. Ama bir şey daha var. Başka bir mesele daha var. O olayı okurken Rab Kain'e daha hiçbir şey yapmasından önce uyarıyor. Ve görüyoruz Kain'in problemi değildi. Hani akşam ekinleri getirdi. Kain'in problemi onun yüreğindeydi. Tamam mı? Onun yüreğinde vardı bir eksiklik. Onun yüreğinde vardı bir kıskançlık, yani bir uygunsuzluk. Ve Rab onu uyarıyor. Ve diyor ki, günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Bak, daha hiçbir şey yokken, Kain öfkelenirken Rab onu uyarıyor. Bak senin yüreğin doğru değil. Sen kıskanmaya başlıyorsun. Sen başlıyorsun günaha yer vermeye. Bak günah kapıda bekliyor. Sanki yüreğinin eşiğinde bekliyor, iteli dalsın. Ve sen şimdi diyor ki, sen ona hakim olacaksın diyor. Sen onu yeneceksin. Ama Kain bunu yapan. Evet, onun yüreğinde zaten kıskançlık var idi. Ve onun için Rab onun kurbanı kabul etmedi. Burada büyük bir ders var. İkinci bir ders var. Birinci ders gördük, Rab kurban veriyor. İkinci büyük bir ders kurban konusunda Rab'e kurban olarak ne getirirsek o kadar önemli değil. Ne getirirsin önemli değil ama senin yüreğinin içindeki durum daha önemli. Ne kadar elinden ne getirirsin. Çok büyük bir ders. Rab ise aynı şey demedi mi? Sen yani kurban getirmeye giderken aklına geliyor ki kardeşine karşı bir şeyin var. O zaman önce bunu düzeltir. Ondan sonra kurbanlısın. Öyle değil mi? Evet, üçüncü büyük bir ders şu ki, bizim yüreğimiz temiz olmalı, bizim yüreğimiz sırada olmalı, o zaman ondan sonra ancak kurban getirebiliriz. Bugün çok kişi Rab için bir şeyler yapmak istiyor, çalışmak istiyor, iyi güzel ama senin yüreğin temiz mi? Sen gerçekten yürekten Rab'e bağlanmış mısın? Üçüncü olarak birkaç bölüm sonra, bunu şimdi okumayacağız. Leviler kitabına geldiğimiz zaman bölüm 1'den 5'e kadar 5 bölüm Rab çok detaylı değişik kurban biçimleri anlattırıyor. O da 5 çeşit kurban var. O da var işte ekmek kurbanı. Ekmek getirebilirsin. O da var mesela bir şükran kurbanı. Rab'e şükür etmek için. O da bir yakmalık kurbanı. Hayvanı bütün olarak yakıyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Et dağıtılmak yok. Tamam mı? Bir de var bir suç. Bir de günah kurbanı. 5 çeşit kurban orada sıralıyor. Ve çok detaylı. Biz gençlerle bunu okuduk. Ama biraz sıkıcıdır. Ne? O kadar detayları. Rab o kadar sıkı detayları koyuyor. Bizi bir ders vermek için. Bizi bir ders vermek için. Ama buradaki ders nedir? Birincisi, Rab diyor ki tam bu biçimde keseceğim. Değil kafana nasıl eserse. Hayır. Tam bu biçimde istiyorum. Bu da alacağımız dersler nedir? Birincisi, Allah'ın ne kadar kutsal olduğunu göstermek istiyor. Ben kutsalım diyor. Sen kendi kafana göre kurban getiremezsin. Kabul olmaz. Tamam mı? Benim anlattığım biçimde istiyorum bana kurban getirsin. Çünkü ben kutsalım, tek bir yol var bana gelen. Öbür tarafta bir sadece Allah'ın ne kadar kutsal olduğunu, öbür tarafta gösterir halkın ne kadar günahlı olduğunu. Ne kadar günahlı olduğunu. Çünkü en küçük bir şey için kurban kesmek var. Sen bir ölüye dokunmuşsun, kurban kesiyorsun. Tamam, bedende herhangi bir fıstık var, onu kurbanla yerine getiriyorsun. Ve böylelikle görüyoruz, en ufak bir şeyi Rab gösteriyor ki, ben kutsalım ama siz kutsal değilsiniz. İnsan Allah'tan çok ayrı. Bu ayrımı kurbanla göstermek istiyor. Üçüncü bir şey, günahın affedilmesi sadece kan dökmekle ne olur? Sadece ona. Çok büyük bir şey var burada. Allah günahları böylesine affetmez. Öylesine silmez. Müslümanların düşündüğü gibi. Allah diyorlar ki Rahman ve Rahim'dir. Bu ne demek? Boşver diyor. Kısacası, prostçası, onların düşüncesine göre Allah günahları boş veriyor. Saymıyor. Kutsal kitapta anlatılan Allah öyle değil. Kutsal kitapta anlatılan Allah kurban istiyor. Hayır. Günah işlenildi mi? Ben göz yummayacağım. Bu bir borçtu ve bu borcu silmeyecek. Birisi lazım ölsün. Suçlu bir kişi mutlaka lazım ölmeli. Ya da insan ölmesin diye suçlu kişinin yerinde bir kurban ölmeli. Biz kurbanları görüyoruz sadece Müslümanların kültürüsünde yani, Müslümanların çerçevesinde. Ve orada çok büyük bir aldatma var. Çok büyük bir aldatma var. Çünkü kişiler sanıyorlar ki ben Allah'a bir şey veriyorum. Kutsal kitapta öyle değil. Rab tam olarak gösterdi ki tam olarak lazım bir kişi ölsün diye bu kurban var. Her bir kurban kesildiğinde ona düşünmezler et dağıtılsın, sevap kazanayım ya da böyle boş şeyler. Her bir kurban kesildiğinde kişi kendi elini koyuyor ve diyor ki onun yerine ben lazım öleyim. Bu korkunç dersi Rab kişilerin kafasına soka soka böyle onlara vermek istedim. Ve onun için dördüncü yerde, onun için en büyük ders şu ki, bu hayvan kurbanları sadece gelecekte olan kurtarıcıya hazırlık yapardılar. Daha binlerce öküzler kesilirse bile, tek bir insanın günahını kaldıramaz. Bundan sadece bir ders idi. Tamam mı? Ve gerçekten bu ders, İsa Mesih'te son bulur. Bu ders İsa Mesih'e götürüyor. Bu dersler hepsi İsa Mesih'e hazırlık ediyor. Evet. Demek ki Rab kurbanları istiyor ve eski antlaşmaya baktık. Ama şimdi eski antlaşma zamanında bile Rab daha derin bir şey istedi. İstemedi sadece insanlardan et ya da kan ya da koku ya da neyse böyle. O daha derin bir şey istedi. Daha eski antlaşmada Rab kendi halkın kafasına soktu ki bu etler, bu hayvanlar hepsi güzel, ben bunları kabul ediyorum ama aslında istediğim, aradığım daha başka bir şey. Okuyoruz Mezmur 51, ayet 16 ve 17. Çünkü sen kurban istemezsin, yoksa sunardın. Yakılan kurbanlardan hoşlanmazsın. Allah'ı memnun eden kurban kırgın bir ruhtur. Allah'ım sen kırılmış ve ezilmiş bir kalbi var görmezsin. Rab ne istiyor? Birinci yerde istiyor itaat etmek. İtaat etmek. Ne diyor? 51. mezmur. Sen kurban istemezsin. Yakılan kurbandan hoşlanmazsın. Ama kırgın bir ruh istiyor. Rab bütün bu hayvan kurbanlarına kendi halkının kafasında bir ders vermek istedi. Onların yüreğinde bir duygu yaratmak istedi ki kırgın bir ruh istiyor. Yani kırılasan Allah'ın önünde. Ama tabii ki birçok kişi bunu anlamayıp kurban kesmekle kendi kendilerini daha da gururlandırdılar. Öyle değil. Kırgın bir ruh. Rab onu istedi. İkinci bir şey, Rab istedi alçak gönüllülük. 1. Samuel 15. bölüm 22'de. Çok büyük bir sene. Kral Saul düşmanları yendi. Rab buyurmuştu, düşmanlarını bütün yok edecek. O ne yaptı gene? Binlerce hayvan ve binlerce insan sakladı kendini. Ondan sonra Peygamber Samuel geliyor onun karşısına ve diyor ki bunun üzerinde Samuel çok ağır bir şey söylüyor ona. 1. Samuel 15-22. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlemesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsememek ve koçların yağlarından daha iyidir. Hiç gerek yok Allah'a çok büyük kurban getiresen eğer sen söz dinlemesin. Hiç gerek yok. Allah için yapacağım desen, ama aslında senin yüreğin Allah'tan uzak ve seslemek istemiyorsun. Nasıl bir şey? Allah sana buyurmuş bir şey, onu yapmıyorsun ama gönüllü olarak daha fazla yapmaya çalışıyorsun. Kurban. Bu saçmalık olmaz. Ve Rab diyor ki, Rab kendi sözünü dinlemesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan hoşlanır mı? Hayır. Allah'ın sözünü dinlemek en birinci şey. Ondan sonra kurbanlık. Eğer bunu yapmazsan kurban diye bir şey yok. Tabii ki insanoğlu bunu görmüyoruz değil mi? Kurban bayramında çok kişi kurban kesiyor. Ama bütün sene Allah yok. Allahsız yaşıyorlar. Allah sanki onların hayatlarına karışmaz. Tabii ki biz sadece imansızlara bakmıyoruz. Ve biz şimdi kendi hayatımıza bakıyoruz. Bazen duygulanıyoruz değil mi? Allah için bir şeyler yapıyor. İyi de sen itaat ediyor musun? En birinci bu. Ve üçüncü bir şey, Rab büyük bir ders vermek istedi doğruluk için. Mika 6 ve 7, 8. ayette şöyle okuyoruz. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından 10.000'lerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Bak, binlerce koç sunarsam, Kral Süleyman'ın yaptığı gibi, zeytinyağından 10.000'lerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık, İlk oğlumu mı vereyim, işlediğim günah için bedenimin ürününe versem olur mu? Bak, bir sadece hayvanlar kendi çocuğunu kessen, öyle bir kurban olur mu? Öyle bir kurban düşünüyor biliyor musun? Kendi çocuğunu kesesin, İbrahim'in yaptığı gibi. Tamam, daha büyük bir kurban nedir? Süleyman'ın binlerce kurban nedir İbrahim'in yaptığının yanında? Ama öyle bir kurban bile getiresen diyor. Dersen olur mu? Cevap. Ey insanlar! Rab iyi olanı sizi bildirdi. Adil davranmak, merhameti sevmek ve alçak gönüllülükle yolunda yürümekten başka Tanrınız Rab sizden ne istiyor? Üç şey istiyor. Adil davranmak, doğruluk, merhameti sevmek, merhamet ve alçak gönüllülükle yürümek, yaşamak. Tamam. Bu şeyi istiyor. Dil kendi oğlunu kesersin, dil binlerce hayvan kesersin, 10.000'lerce litre zeytinyağı akıtırsın. Hayır. Rab istiyor ki insan alçak gönüllü olsun. Bütün bu dersleri Rab daha eski antlaşma zamanında verdi, daha İsa'dan önce. Yani kişiler bu kurban sisteminin içindeyken aslında lazım bu ruhsal dersle anlasınlar. Onların amacı buydu. Ama tabii ki anlattığımız gibi bütün bunlar sadece birer hazırlık. Bunlar sadece birer dersin. Nasıl kızanlar böyle yavaş yavaş derslerde daha büyük temalara açıyorsun, en sonunda abiturient olsun. Aynı biçimde İsrail halkı lazım bu kurban yüzünden, bu kurban meselesinden İsa Mesih'i gelsinler. Son olarak Allah tek geçerli olan kurbanın yolları. Evet, İbraniler 9. bölümde ayet 11'den 14'e kadar okuyor. Ama Mesih gelecekteki iyi şeylerin baş görevlisi olarak geldi ve daha büyük ve eksiksiz olan Allah evine geldi. O Allah evi de elden yapılmamış, hani demek istiyorum bu dünyadan değildi. Mesih yanına keçilerin ya da danaların kanını almadı. Hayır, kendi kanıyla ilk ve son defa en kutsal yere girdi ve böylelikle bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. Keçilerin ve öküzlerin kanı, erkek keçinin serpilmiş tüyleri, bundan kişileri kutsal kılıyor. Hani onların bedenlerini Allah'ın önüne temiz kılıyor. Madem öyle, Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularımızı ölü işlerden temizleyecek. Öyle ki artık diri Allah'a hizmet edesiniz. Mesih kendi kendine sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban gidiyor. Bütün bu ayeti okurken tabii ki eski antlaşmaya düşünmek lazım. Eski kurbanlar ve yeni son kurban, İsa Mesih'teki kurban burada karşılaştırılıyor. Ve çok önemli bir şey. Bu ayetler lazım her bir imanlı bilsin de öğrensin de kafada olsun. Bir bunu karşılaştıralım. Eski kurbanlar ve son kurban. Eski kurbanlar yeryüzündeydi. Son kurban diyor gökteydi. Nasıl? İsa gökte mi öldü? Evet diyor. İsa Mesih'in haçta ölmesi sadık kurbanın birinci parçasıydı. Çünkü eski antlaşmada öyle bir sıra vardı. Kurban et önemli değil bugün yapıldığı gibi. Et dağıtırsın. Kurban da tek önemli olan kanıydı. Ve o kan lazım da alınsın ve kutsal yerin içine getirilsin. Ancak o zaman geçerli sayılır. Ve İsa Mesih onu yaptı. Görüyoruz nasıl yeryüzünde kesildi sanki. Ama sonra göke binirken kendi kanını getirip babasına gösterdi. Bu ayet şunu ona anlatmak istiyor. Eski kurbanlar yeryüzünde, son kurban gökte. Eski kurbanlar insanın bedenini temizlerdi. Ne demek bu? Bedenini temizlerdiler derken sanki insanın sadece ritüel mi yaptığı suçları öderdiler. Mesela sen ölü bir kişiye dokunmuşsun. Ya da istemeyerek bir günah yapmışsın. Mesela istemeyerek bir insanı öldürmüşsün. Hani bir kaza olarak. Hani iskelede çalışırken bir çekiç düşüyor aşağı ve kişinin kafasına geliyor. Sen suçsuzsun. Sen bir kaza olarak bir kişi öldürmüşsün. Ama gene de buna kurban var edildi. Mesela eski antlaşmadaki sistem buydu. Demek ki sadece o biçim günahlar affedilirdi. Daha büyük şeyler onlara af yoktu. Bilerek yaptığın katillikler, bilerek yaptığın zinalar, bütün bunlara af yoktu. Af edebilirdi Allah ama sana garanti vermeyecek. Ne zaman Davut, Batşeba olayında o kadar korkunç günah işledi, aslında ona af yoktu. Ona göre kurban bile yoktu. Lazım bir peygamber gelsin ve ona bildirsin Allah seni bağışlamış. Evet, eski antlaşmada insanın bedeni yani diyelim ritüel şeyler affedilirdi. Ama yeni antlaşmada, son kurbanda ne diyor? İnsanın vicdanı temizlenir. Çok büyük bir fark. Eski sistemin altında hiçbir zaman emin olamazdın. Ay yeterince kurban kestim. Yeterince af edildim mi? Ama burada yazıyor ki insanın vicdanını temizlenir. Bir Mesih imanlısı, İsa Mesih'in kurbanına güvenirse o zaman anlıyor ki bütün günahların affedildi. Biz sadece hatırladığım günahlar. Biz sadece hani onlar için kurban kestim. Evet. Eski antlaşmada, eski kurbanlarda sıradan hayvanların kanıydı. Ama bu da yazıyor Allah'ın oğlunun kutsal kanı. Ne kadar büyük bir kontrast. Bir hayvan ne kadar pas bir şey. İnsan kendi halinde ne kadar üstündür hayvandan. O zaman bir hayvanın kanı bize ne fayda olabilir diye soruyoruz. Ama bu da Allah'ın oğlu. O ne kadar üstün insandan onun kanını konuşuyoruz. En güzel bir şey, eski kurbanlar sisteminde lazım da onlar sık sık tekrarlansın. Öyle değil mi? Bir kere olmuyor. Her hafta, her gün kurban kesilirdi İsrail halkında, İsrail halkı zamanında. Ve kendi hayatın içinde de sık sık lazım bir kurban kesilsin. Her yaptığın günah için tek tek. Eğer ciddi alırsan Allah'ın sistemini. Ama İsa Mesih son kurbanda bir kere bütün zamanları için, bütün insanlar için bir kere kendi kurbanına gidiyor. Evet. Ve şimdi bunu anlattığımız gerekte biliyoruz. Bunlar imanda yeni kişiler için belki heyecan verici olabilir. Ama eski imanlar için bunlar bildiğimiz tema. Öyle değil mi? Ve birçok kişi bakıyor, bunu biliyoruz diyoruz. Ama hiç oraya kadar değil. Biz şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz. Bunu anladık. Peki, bu kadar büyük bir kurban anladıktan sonra, bu kadar büyük bir kurban sen kabul ettikten sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Senin reaksiyon ne olacak? Olabilir mi? Hani imansızların bizi suçladığı gibi, siz çok rahatsınız. İsa Mesih sizin günahlarınızı ödüyor, bir şey yapmıyorsunuz. O da hayatınızı yaşıyorsunuz. Öyle mi? Sen o tip imanlılardan mısın? Gerçekten öyle mi? Hani çok güzel, İsa günahlarını affediyor. Hamdolsun. Ben de inanıyorum. Sonra? Bu kurban senin yüreğinde bir değişiklik yarattı mı? İsa Mesih'in kurbanı seni herhangi bir biçimde etkiledi mi? Yoksa böyle boş veriyorsun. Tabii ki imansızların anlamadığı bir şey var. Gerçekten bir kişi İsa Mesih'in kurbanını anlarsa rahat durmaz. Onun kurbanı beni içeriden değiştiriyor. Onun kurbanı benim içimde bir yeni istek yaratıyor. Ben artık sormuyorum, mecbur muyum yapma? Öyle soru yok benim. Ben soruyorum, ne kadar daha fazla yapabilirim? İmansızlar bunu anlamaz. Yeni doğuş diyoruz bunu. Yeni doğuş budur. İsa Mesih'in kurbanı otomatik bir karşılık yaratıyor insanın içinde, insanın yüreğinde. Ve Paulus bunu çok güzel bir ayetle açıklıyor. Bunu şimdi okuyacağım size. Romalılar 12:1. Onun için kardeşler, acıyan Allah'ın adına sizi yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allah'a teslim edin. Bu akla uygun bir hizmetiniz oldu. Evet. İşte her gerçek bir imanlının reaksiyonu budur. Kim gerçekten tövbe etmişse, kim gerçekten yeni doğuşu anlamışsa, o sormuyor. Hani ne yapalım şimdi? İçinden bu reaksiyon geliyor. Ne diyor? Sizin de bir kurbanınız var. Siz de bir kurban keseceğiniz, siz de bir kurban vereceğiniz İsa Mesih'in kurbanına karşılık. Nedir bu? Onun için kardeşler, acıyan Allah'ın adına sizi yalvarırım, bedenlerinizi verin. Bak, ne kadar büyük bir fark. Bunu tane tane çiğnemek ve anlamak lazım. Sen kurban verirken bir hayvan getirmiyorsun. Bu çok düşük, bu çok Allah bunu kabul etmez artık. Ne ya, sen kimsin? Getiriyorsun bana ölü hayvanları. Ben seni istiyorum. Ben seni istiyorum. Kendi bedenini veriyorsun bir kurban olarak. Bunu anladın mı? Değil senin paran, değil senin bilmem ne, ama en birinci kendi bedenini, kendi hayatını. Beden de hayat demek. Evet. Sonra diri ölü bir kurban. Hani bir kere kesiyorsun, ondan sonra iş bitiyor. Diri bir kurban. Diri kurban diyor. Aslında logika yok değil mi? Diri kurban diye bir şey olamaz. Kurban demek lazım hayvan ölsün değil mi? Bizim anlayışımız buyur. Ama yeni antlaşma Paulus diyor ki öyle değil. Artık bizim kurbanlarımız diridir. Demek ki bir kere değil, hayat boyunca. Değilse de bir anlık için bir karar veriyorsun Rab için. Ay benim feragatım, benim işte kurbanım budur. Ama diri bir kurban. Demek ki hiç bitmeyecek. Hayat boyunca senin hayatın bir kurban hayatı olur. İkincisi diyor, kutsal bir kurban. Kutsal bir kurban. Bizim kurbanımız kutsal olmaktır. Dünyadan ayrı olmaktır. Ve bu çok büyük bir iş. Bu kendiliğinden olmuyor. Eğer sen uğraşmazsan dünya seni yakalayacak. Dünya sana yapışacak. Dünya senin içine sızacak. Öyle değil. Diyor ki kutsal bir kurban olmasın. Dünyadan ayrıyım. Ben burada bir duvar çekiyorum. Ben burada bir linya çekiyorum. Ben ona geçmeyeceğim. Dünya ona geçmeyecek. Bir ayrım var aramızda. Bu demek kutsal bir kurban olmak. Ve son olarak makbul bir kurban. Makbul bir kurban. Ve bu demek ki Allah'a uygun bir biçimde yaşarsın değil mi? Bu akla uygun bir hizmetimiz oluyor. Evet, bütün bu şimdi imanlının normal, doğal reaksiyonu. Şimdi kişiler bunu anladıktan sonra diyecekler, başka bir şey yok mu? Daha fazla bir şey yapamaz mıyım? Hep istiyoruz bir şey yapalım değil mi? Bazılar et dağıtırmak istiyor, bazılar para dağıtırmak istiyor, bazılar keksi dağıtırmak istiyor. Hep bir şey istiyoruz, bir şey yapalım değil mi? Neden? Kendimizden başka bir şey kurban ya da adak olarak getiremeyiz. En birincisi bu. Tabii ki okuduğum ayet o kadar büyük bir şey, bunu anladın mı? Ve istiyorum sen de bu adım atasın. Biliyorum aramızda çok imanlılar var. Gerçekten imansızların ya söylediği gibi yaşıyor. Hani siz İsa'yı kabul ediyorsunuz, o günahlarınızı affetsin, iyi. İyisiniz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eğer öyle bir imanlıysan, bugün karar ver, ben bu ayeti göre yaşayacağım. Ben kendimi diri ve kutsal ve Allah'a makbul bir kurban olarak sunacağım. İsa Mesih bunu hak etmiştir. Eğer gerçekten İsa'ya iman edersem, benim reaksiyonum budur. Ama daha başka? Daha başka ne verirsiniz? Evet, neden kendimizi başka bir, kendimizden başka bir şey kurban ya da adak olarak getiremeyiz? Birincisi, bu da var, ilk doğan meselesi. Şimdi biraz eski ayetçe anlatmak istiyorum. İlk doğanlar nedir? İlk doğanlar demek en büyük erkek çocuğun ya da bir hani, çiftçiysen hayvanlarından ilk doğan hayvan, yavru hayvan. İlk doğanlar Rab'be kutsal sayılırlar. Onlar lazım da ölsünler. Mesela bir koyun almışsın, daha köpek, küçük yaşta. O atık sırtı geri kalıyor ve başka bir koyun doğuruyor. O koyun senin değil. Sen o koyunu kullanamazsın. Onu lazım da sen kurban kesesin, öldüresin, o Rabbin. Şunu biliyor musun? Ve insanlar da aynı. Eyvallah, nasıl şimdi insan kendi çocuğunu keseceğim? Hayır, kendi çocuğunu kesmiyorsun. Rab kendi çocuğunun yerine bir kurban buyurmuş. İlk doğanların hakkını ödemek için. Böyle bir sıra vardı. Hatta okuyoruz, hani İsa Mesih, Meryem'in ilk doğanıydı. Ve daha birinci haftada gittiler kutsal tapınağa ve orada gereken kurbanını getirsinler diye. İlk doğan meselesi budur. İlk doğanlar Rab'e ayrılmıştır, Rab'e kutsaldır, onun malıdır. Evet. Bir kişi kalktı mı bir adak versin, değil mi? Eski antlaşmada adak var idi. İlk doğanlar da veremezdi. Olamaz ilk doğanını Allah'a adak olarak versin. Niçin? O çünkü zaten onundur. Kimin malını kimi vermeye kalkıyorsun? Öyle değil mi? Kimse öküz olsun, koyun olsun bir hayvanın ilk doğanını Rab'a adak getirmez. Çünkü zaten onlar Rab'ındır. Sanki bir adama 100 lira borç bulsun, onu çevirmiyorsun, 100 levalık çikolata alıyorsun, ondan sonra hediye veriyorsun ona. Ne diyecek sana? Güzel, hediye vermiş ama önce borçlarını da öde. Öyle değil mi? Aynı biçimde ilk doğan bir mal, ilk doğan bir hayvan Rab'e, yani adak verilemez. Acaba bizim durumumuz ne? İbraniler 12. bölüm 23. ayet şöyle diyor ki: siz imanlılar gökte yazılı olan ilk doğanların topluluğuna geldiniz. Demek ki Rab bize, her birimize, kadın olsun erkek olsun, her birimize bir ilk doğan gözüyle bakıyor. Hepimiz Rab'in ilk doğanlarıyız. Hepimiz bir ilk doğan gibi Allah'a adanmışız. Ve o zaman onu veremezsin. 1. Korintiler 6, 19 ve 20 şöyle diyor: siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. Siz bir fiyatla satın alındınız. Ve gene 1. Korintiler 4, 7: senin bir hangi şeyin var mı ki sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da başkasından almamış gibi övünüyorsun? Rab açıkça diyor ki, sen bana ne veriyorsun? Her şeyi ben sana verdim zaten. Tamam mı? Biz Rab'in ilk doğanlarıyız ve o yüzden daha fazla büyük bir şey veremiyoruz. İkinci bir şey daha var. Eski antlaşmada bir nazir, yani naziri meselesi var. Bu nedir? Eski antlaşmayı okumuş kişiler bunu biliyor. Naziri demek değil, eski antlaşmada bir adam kendi kendine Rab'ı vermek istedi mi? Yani diri bir kurban olabilir. Demek bu diri kurban meselesi eski antlaşmada bile var. Tamam. O zaman o yemin ederdi belli bir zaman için. Diyecek mesela 6 ay ya da 1 sene ben olacağım naziri. Ben yani spesyal bir kişi olacağım. Ben kendi kendimi adayacağım Rab'be. Ve onun için 3 şart var. 3 şart, o 3 şartla göre lazım bu belli bir zaman içinde yaşasınlar. Birincisi şarap içmeyecek. Yani biz bugün şarap sanki alkol kötü bir şey gibi görüyoruz. Eski anlaşmada öyle değildi. İsrail halkında şarap güzel bir şeydi. Hatta öyle ki bir sadece şarap içmesin, üzüm bile yemesin. Hatta kuru üzüm bile yemesin. Yani şart buydu. Demek mesele değil de alkol, mesele de sevinç idi. Yani insana sevinç veren ondan uzak duracak. Artık yani sevindirici saydığı şeyler bana sevinç getirmez. Benim sevincim Rab'tır. Ders buydu. Demek üzümden uzak durmak. İkincisi tıraş olmayacak. Saçlarını ve sakalını uzattıracak. Tamam mı? Yani papazların adetleri zaten oradan geliyor. Öyle düşünceyle saçlarını uzattırıyor. Demek ki dışarıdan belli olsun, bu adam spesyaldır. Bu adam Rab'be adanmıştır. Daha uzaktan herkes desin, eyvallah. Bak şimdi bu adam Allah adam. Üçüncü bir şey, ölüye dokunmamak. Ölüye dokunmamak. Çünkü diri Allah'a hizmet ediyorsun ve senin hakkın yok. Ölüye dokunasan kendini böyle murdar ediyorsun. Hem erkek hem de kadın böyle bir nasiri yemini yapabilir. Ama biz bugün imanlılar olarak zaten bu yemini tutuyoruz. Spesyal bir zaman lazım değil. Bir imanlı şimdi olmaz desin, kendimi şimdi Rab'be adıyorum. Ben artık spesyal bir imanlı olacağım. Bu geçmez. Çünkü her imanlı zaten vaftiz olurken sen bir anlamda naziri oluyorsun. Eski anlaşmadaki yemini, bu adaklığı, bu adı, adağı sen zaten tutuyorsun. Eğer sen de spesyal bir zaman lazımsa, Rab'be adanmış bir imanlı bir kişi olasan, bu gösteriyor ki sen normal zamanla adanmış değilsin. Çünkü bu çok büyük bir eksik. Hayır. Rab istemiyor bugün spesyal diye. Yani bundan sonra asıl imanlı olacağım. Bu laflar boş. Rab istiyor bütün hayatımız böyle geçsin. Evet. Tabii ki bizim adanmışlığımız başka. Efesler 5.19 değil mi? Üzüm yasak idi. Ne diyor? Şarapla sarhoş olmayın ama kutsal ruhla dolun. Biz sadece üzüm yemeyesen, mesele kutsal ruhla dolu olur. Aynı onun gibi, biz nasirler gibi dünyaca şeyleri sevilmiyoruz. Sarhoşluk değil sadece alkol oluyor, dünya ilinde insan sarhoş oluyor. Dünya sarhoşluk, dünyanın malları, dünyanın düşüncesi, dünyanın hareketleri bize o kadar zevk veriyor, biz sanki bunların içine dalıyoruz. Öyle değil mi? Kaptırıyorum kendini dünyanın düşüncelerine. Evet, onunla sarhoş olmayın diyor. İkinci şey, saçları uzattırır. Bugün biz bunu yapmıyoruz. Hani senin Allah adamın olduğu dışarıdan anlaşılmaz. Değil mi? Kocaman haç takasın böyle. Geçenlerde gördüm bir sınıfta, işte Kolombiya'da bir narko baron birisi, hani katil, mafyot, yüzlerce kişi öldürmüş. Ama boynuna öyle bir kocaman bir haç takmış böyle. 30-35 santimetre böyle büyük. Tamam mı? Dışarıdan göstersin. Ben Hristiyan. Öyle değil. Biz dışarıdan belli etmiyoruz imanlı olduğumuzu. Ama nasıl? Filipiler 4, ayet 5 şöyle diyor. Herkes görsün ne kadar yavaşsınız, Rab yakındır. Ne bu? Bizim saçlarımızın uzatması nedir? İyi bir karakter. Ne kadar yavaş olduğunuzu gördüler mi? O zaman anlaşılıyor sen imanlısın. Senin yani saçların değil ya da herhangi başka bir şey dışarıdan belli değil ama senin karakterin belli etsin, açan imanlısın. Ondan sonra Matta 8.22 İsa Mesih konuşuyor. Sanki naziri olmanın üçüncü şartı, hani bir ölüye lazım dokunmasın. Şimdi şu mesela, bir naziriydi. Hayat boyunca Rab'be alınmış idi ve lazım da ölüye dokunmasın ama kaç defa ölüye dokundu değil mi? Bugün başka. İsa Mesih dedi ki, sen benim arkamdan gel, ölüleri bırak, kendi ölüleri gömsünler. Ne ya? Adamın babası ölecekti. Adamın babası ölmek üzereydi. Ve İsa diyor ki, bırak, dokunma şimdi. Bırak onu. Biz şimdi başka iş yapacağız. Sanki istiyor desin ki, senin bir nasiri gibi, tamam mı? Artık ölüleri bırak. Senin işin değil ölüleri bırak. Bizim adanmışlığımız ölüye dokunmakla bozulmuyor. Ama bu ölü dünyaya yapışmaktır. Bu ölü dünyaya yapıştın mı, o zaman bu yemini bulacağız. Evet, iki şey daha var. Demek bu biçimde olmuyor. Böyle kurban getirmek olmuyor. Biz hani spesyal bir zaman ayıralım ya da ilk doğanlar gibi kendimizi sayalım. Bu zaten vardır imamda. Zaten biz o durumdayız. Ve Rab bunu istemiyor. Ama ne istiyor? İbraniler bölüm 13, 15 ve 16. Birincisi şöyle diyor. Öylelikle her daim Allah'ı övmek kurbanları getirelim. Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin. Birinci kurban, gerçekten kurban getirmek istersin. Sen keksi falan dağıtır mı? O önemli değil. Ama birinci kurban, İncil'e göre ne diyor? Senin dudakların Rab'i övsün. Hem toplantıda, hem evde, hem başkalarının önünde. Bu zor. Öyle değil mi? Çünkü biz sanki böyle bir tempoya alıştık. Tamam biz imanlıyız, herkes biliyor, zaten konuşmaya gerek yok. Değil mi? Öyle bir duruma geldik. Ama Rab gene de buyuruyor. Sen gerçekten kurban istiyor musun? O zaman Rab'i öv. Toplantıda ne kadar isteksizce ilahi söyleniyor. Bırak yalnız başkaları söylesin. Ama bak, senin kurbanların budur. Ya toplantının dışında, başka zaman ne kadar Rab'i övüyorsun. Değil mi? Başka bir şey, İbraniler 13-16. İyilik yapmaya ve mallarınızı paylaşmaya unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor. İkinci bir şey diyor, iyilik yapmak ve mallarını paylaşmak. Bu değil adak. Bu değil şimdi ben yapıyorum da Allah bana bir şey yazsın, toşka yazsın. Allah bana işte puan versin, sevap yazsın. Öyle değil. Ve bu değil bir adak mı şimdi? Ha ben sana veriyorum, sen de bana vereceksin, tamam mı? Pazarlık. Öyle değil. Ama iyi bir karakterden paylaşmak yani. Paylaşmak yani. Bak, sen Rabbe kurban yapmak istersen kendi mallarını paylaş. İyilik yap. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşnut kalıyor. Yakup 1:27. Baba Allah'ın önünde geçen temiz ve kusursuz Allah inancı şöyle oluyor. Öksüzleri ve dul kadınları kendi çekileri içinde dolaşmak ve kendini dünyanın lekelemesinden uzak tutmak. Evet. Rab diyor ki Allah kurbanları bunlardır. Ne kadar uzakız bundan, değil mi? Açıkça söyleyeyim, bu da Bulgaristan'da belki 10 seneden beri öyle bir rüzgar geliyor, materyalizm. Bu eskiden yoktu. Eskiden rahat bir yaşam vardı ama şimdi rahat değilsin. Daha fazla istiyorsun. Öyle değil mi? Büyükleri hatırlıyor. Komünist vaktinde herkes fukaraydı. Herkes aynı standarttaydı. Bir o kadar büyük hani heyecan yoktu. Senin normal yaşantını böyle aydardın. Ama sonra şimdi bir dalga geçiyor. Ve şimdi öyle bir akım var. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Alıyorsun ama gene memnun değilsin. İkinci alıyorsun ve gene rahat değilsin. Üçüncü alıyorsun ve gene yetmiyor. Daha fazla istiyorsun, öyle değil mi? Daha büyük arabalar, daha güzel evler, daha süslü pazar, bilmem ne. Ve bu dalga sanki imanlıların içinde öyle bir duygu yarattı. Aman, malını koru, paranı koru, sakın paylaşma. Azalacak, eksilecek. Tamam, herkes zorluk çekiyor paradan yana. Ama biz lazım uyanalım. Ve fukaralıktan zenginliğe çok küçük bir adım var. Ve biz gündelik ekmek zor bulurken, yarın öbür gün bir bakıyoruz, bir uyanıyoruz, zenginliğe dalmışız. Materyalizme dalmışız. Yani mallara tapmışız. Ama bak, okuduğumuz ayetler bizi uyarıyor. İyilik yapmaya ve mallarımızı paylaşmaya unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor. Senin sadece dudakların değil, gerçekten praktikada ne kadar yaşıyorsun Allah'ın haberini, onu soruyor. Evet, son olarak bazı teknikçe diyelim, problemler soracağız burada. Komşular dağıttı mı ben yiyebilir miyim? Hayır, adak yap, kurban yap. Komşular dağıttı mı ben yiyebilir miyim? Bu soruya cevap vermeyeceğim. Başka bir soru soracağım sana. Sen neden yemek istiyorsun? Aç mısın? O kadar mı açsın? O kadar aç isen o zaman ye, problem değil. Allah seni yargılamayacak. Ama o yüzden zaten almıyoruz değil mi? Açlıktan değil. Canını çekiyor. Lazım bakkala bakkala bilmem ne yiyeyim. Bu mu? Yok. Herkes bulacak bir lira. Git biz dükkana bir levalık baklava al kendine. Ve geçsin bu ses. Yoksa korku mu? Asıl bir tema bu değil mi? Korku. Sakın farklı olmayın. Bana mana bulmasınlar. Budur değil mi? Asıl sebep bu. O yüzden biz komşulara boyun eğiyoruz, alıyoruz. Mesele bu. Bilesiniz, gerçekten insanlar bize gece gündüz gözetliyorlar. Ne yapıyoruz diye. Eminim mahallede artık öyle bir stres oldu. Sen bunlardan herhangi bir şey aldın mı? Diyecekler, ah bak şimdi. O bizim biri oldu. Bizi boyun eğin. Öyle değil mi? Ve tema bu. Ve o meselede biz sert duralım. Hayır. Ne senin yemeğine muhtaçsın, ne de bu yani içindeki canı çekiyor meselesi var. Ama sen bakıyorsun beni bandıra sokmaz ve ben buna razı değilim. Evet. Bu kimin için yapılıyor zaten? Evet. Bütün kurbanlar ve adaklar gerçek Tanrı'ya yapılırdı. Okuduğumuz şeyler, eski antlaşmada okuduğumuz şeyler, bu gerçek Tanrı'ya yapılırdı. Belki bazı kişilerin duyguları temiz değildi ama gene de gerçek Allah'a tapardılar. Yahve'ye, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısına. Ama bugünlerde komşularımız kimi kesiyorlar bunu? Bu aynı Tanrı değil. Aynı Tanrı değil. O Muhammed'in Tanrısına, Arapların Tanrısına. Ve ben buna razı değilim. Çünkü o aynı değil, o gerçek Allah değildir, o bir puttur. Ne kadar da kendi diyorlar ki putperestlik ondan uzakız ama aslında bunların arkasında kültürümüz var işte. Evet. Bazı kadınlar ya erkekler gene kardeş sofrası seviyorlar. O da bir adak. Değil mi? Ha şimdi bana bir iyilik oldu ya da hastalık falan. Ne herhangi bir iyilik oldu işte knişkama aldım bilmem ne. Kardeş sofrası yapabilir miyim? Gene soruyorum aynısı. Ya değil evet ya da hayır. Gene soruyorum. Neden yapacaksın? Niçin bunu yapmak istiyorsun? Sebebin ne? Bazı imamlılar Allah'tan böyle korkuyorlar ki şimdi Allah bana bir iyilik yaptı ve ben şimdi dakikada bir iyilik yapmazsam Rab gene bu bereket alacak benim. Yani çocuğum düzeldi, yani hastaydı düzeldi. Şimdi dakikada kardeş sofrası yapmazsam gene hastalanacak. Evet. Birçok kişilerin içinde öyle bir duygu var. Tabii ki biz günah diye bir şey demiyoruz ama sana bir teklifim var. Sen her zaman kardeşleri davet et. Değil özel bir sebep var ki. Bekleme. Çocuğun yani hastaneden dönsün. Bekleme lotodan altı yapı kazan. Ama her zaman kardeşleri davet et. Değil sadece özel durumlar. O zaman anlayacağız ki fikirlerim değişti. O zaman anlayacağız ki aslında imanlı gibi düşünüyorsun. Ve bu dünyadan değil. Maalesef bu da çok azalmaya başladı. Çok seyrek olmaya başladı değil mi? Eskiden kardeş sofrası hep yapılırdı. Ama yani yanlış düşünce yeri değil, doğru düşünce yeri. Ama gene de bu da azaldı. Vakit geldi, biz gerçekten kurban getirelim. Hem kendimizi, hem mallarımızı, hem vaktimizi. Rabbimizin olsun.